Ayrım 6.
Fakat bizim mukabil tertip süratle işlemeye başlamıştı. Varvardu da iki küçük masanın birbiri ardından bahçe kapısından çıktığını ve kızların elleri üzerinde asmanın öte başına doğru yürüdüğünü hayretle gördü. Birkaç dakika içinde bu masaların üstü beyaz örtüler, tabaklarla donanıyor, etrafına bahçenin köşe bucağından sandalyeler gelip diziliyordu. Ben komediye devam ederek başımı kaldırdım ve tepemizdeki asma fenerine baktım. Bahçenin o tarafı karanlık, matmazeller ne yediklerini görmeyecekler. Masaları biraz bu tarafa yaklaştırsanız. Masalar tekrar ayaklandılar ve adım adım bize doğru ilerlemeye başladılar. Ben hala başım havada, ışığın ayarıyla meşgul. Olmadı, yine karanlık. Bir parça daha, bir parça daha diye söyleniyordum. Allah razı olsun kaymakam. Çocuklar, oldu olacak, şunu birleştirin dedi ve Barbar Dudu'nun yeni bir feryadı içinde masalar birbirine rampa etti. Ben sofraların birleştiği noktada oturuyordum. Kızların köşe kapmaca oyununa benzer telaşlı hareketleri neticesinde Stamatula yanımdaki sandalyeyi yakalamıştı. O ilk önce bunu bir açık gözlülük, öteki arkadaşlarına karşı bir imtiyaz sanıyor, omuz başımda sevincinden çay semaveri gibi fıkırdıyordu. Yalnız biraz sonra Rina'nın karşımdaki sandalyeden bana sivri yüzünü uzattığını görünce yaptığı perspektif hatasını anladı ve fena halde bozuldu. Kendisiyle yan yanaydık. Bir parça ara sıra bir iki kelime konuşmak için başımızı çevirdikçe birbirimizi görüyorduk. Halbuki Rina'nın asma fenerin tam ışığında bütün çil pürüzlerinden temizlenen ve büyülü parıltılarla dolan yüzü ta karşımda, gözleri gözlerimin içindeydi. Zavallı Stamatula'nın beni kendisiyle meşgul etmek için yapmadığı maskaralık yoktu. Hatta bazen kendine bakmaya mecbur etmek için kolum çekmeye bile cesaret ediyordu. Fakat bu gayri tabi vaziyet nihayet yarım dakika sürüyor. Bu müddetten sonra başım evvela sofranın başında oturan büyüklere, sonra karşımdakine çevriliyordu. Var var Dudu, kızları sofraya almak için çevrilen dolabı sezmişti. Fakat kızmıyor, yalnız göz göze geldikçe meğer sen neymişsin demek ister gibi manalı bir gülümsemeyle başını iki yana sallıyor ve parmağıyla beni tehdit ediyordu. Rina bir aralık bana bir şey anlatmak istemiş ve sesini baştaki büyüklere işittirmemek istiyor bir tavırla yüzünü yüzüme yaklaştırmıştı. Stamatula dayanamadı, ıslık gibi sinirli ve mütecaviz bir sesle ''Dikkat et Rina'' dedi. ''Burnun çok uzun, Kemal Bey'in ağzına girecek.'' Rina kızmadı, yalnız dilini çıkarıp dişlerini ve dudaklarını yalıyor gibi bir hareket yaptıktan sonra gözlerini fenere kaldırdı ve omuz silkti. ''Ne yapacağım? Allah böyle istedi.'' dedi. Sofra başında yeni bir kavga çıkmasından korktum ve kaşlarımı çatarak Stamatula'yı azarladım. Ne oluyoruz? Zavallı kız burnuna fiske yemiş kedi yavrusu gibi derhal sindi ve artık sesini çıkarmadı. Ziyafete daha fazla neşe vermek için o gece komşulardan bir iğreti gramofon almayı düşünmüştük. Fakat Barbar Dudu bunun papaza karşı bir hürmetsizlik olacağını söyleyerek bize mani olmuştu. Yalnız buna mukabil biz de bir şey kabul ettirmiştik. Yanımızdaki evde Madame Angeliki isminde bir fakir çamaşırcı kadın vardır. Gramofon bu Madame Angeliki'nin bahçesinde, tahta perdenin arkasında duracak ve ihtiyar Madame ara sıra buna plak koyacaktı. Aksi gibi çamaşırcının ihtiyar kocası o akşam birdenbire hastalanmış, kim bilir kaç derece ateşle yorgan döşek yatmıştı. Fakat buna rağmen zavallı kadın vaat ettiğimiz yemek artıklarının yüzü suyu hürmetine bahçe kapısından ayrılmıyor, aramızdan birinin tahta perdeye hafif bir tık tıkı üzerine derhal gramofonu işletiyordu. Musikiyi sırf Baba Hrisantos'u düşünerek programdan kaldırdığımız halde gariptir ki bundan en çok hoşlanan da o olmuştu. Madame Angeliki okumak bilmediği için plakları gelişi güzel koyuyor, böylece bir Alaturka peşre veya şarkıyı, Rumca bir gazel, gazeli bir kasap havası takip ediyordu. Baba Hrisantos bir aralık biraz evvel çalınmış bir Alaturka şarkıyı istemesin mi? Daha garibi, şarkının ilk mısrağını kilise ilahisi ahengine hafifçe uyan bir ahenkle okuyor, Hacı Arif Bey diye bestekarın ismini söylüyordu. Derhal yerimden fırladım. Madem Angeliki plakları okuyamaz, müsaade ederseniz gramofonu buraya alalım dedim ve arkamda kızlarla tahta perdeye yürüdüm. Makineyi tahta perdenin üstünden alırken bir kaza yapmak tehlikesi vardı. Fakat sokaktan dolaşmayı da uzun bulduğumuz için çürük tahtalardan birini söktüm ve gramofonu plaklarıyla beraber bizim tarafa geçirdim. Ziyafetin başında daha ciddi meselelerden bahsedilirken bana Demosten gibi görünmüş olan başpapaz gitgide işi azıtıyor, komik ve hatta biraz açık farklarla bir Aristofan hali almaya başlıyordu. Dünyasından geçmiş, hasta ve sümsük bir ihtiyar gibi görünen Lefter Efendi başlı başına bir alemdi ve Varvar Dudu'nun korkmakta yerden göğe kadar hakkı vardı. Tanımadığı insan, bilmediği memleket ve devlet dedikodusu yoktu. İşin asıl şaşılacak tarafı, hicivlerin de son derece zalim olduğu halde bunları gayet ölçülü bir lisanla, kaymakamla papazı kuşkulandırmayacak kelimelerle söylemesiydi. Büyüklerden biri aleyhinde konuşacağı zaman daima dualar ve senalarla söze başlıyordu. Saat kim bilir kaça gelmişti. Varvar Dudu'nun yemek sürprizleri bir türlü bitmek bilmiyordu. O ara sıra bir iki dakika kaybolduktan sonra elinde yeni bir tabak veya tepsiyle sofraya dönünce başpapaz ümitsiz bir hareketle kollarını kaldırıyor. Ah matmazel, ah matmazel, niçin haber vermemişsiniz ki bunun içinde bir yer bırakayım diye adeta ağlıyordu. Fakat buna rağmen tabağını bir parça kokladıktan ve güzel bir tablo seyreder gibi uzun uzun içine baktıktan sonra yeniden gayrete geliyordu. Varvar Dudu, piyasa bahanesiyle evin önünde toplaşan kalabalığa karşı kapı ve pencereleri sımsıkı kapamıştı. Fakat yemek kokusunun çektiği birkaç çocuk arkadaki boş bahçenin duvarından atlamışlar, tahta perdenin öte tarafından bizi seyre koyulmuşlardı. Ben epeyce zamandan beri bunun farkındaydım. Fakat Varvar Dudu'nun bir mesele çıkarmasından korkarak sesimi çıkarmıyordum. Sokakta her zaman Simi diye bir küçük çocuk görürdüm. Kimsesi yoktu. Bir sokak köpeği gibi çer çöple geçinir ve geceleri kilisenin yanındaki köpek kulübesi büyüklüğünde bir barakada yatardı. Kızlardan öğrendiğime göre mahalleli Simi'yi geçen seneye kadar himaye ederler ve geceleri evlerinin avlarında yatırırlarmış. Fakat çocuk öteberi aşırmaya başlayınca korkmuşlardı. Şimdi onu hangi açık kapının önünde görseler taş veya değnekle kovuyorlardı. O gece arka bahçedeki çocukların arasında bu Simi de vardı. Fakat o arkadaşları gibi tahta deliklerden bakmakla iktifa etmeyerek yüzü konu yere yatmış, karışık tozlu bir saç yığınından ibaret olan başını tahta perdenin altından içeri sokmuş, bir yabani hindiba kümesinin arasına gizlenmişti. Varvar Dudu bir aralık nasılsa çocukları fark etti ve eline geçirdiği bir ateş küreğiyle üzerlerine saldırdı. Tabii ötekiler hemen kaçıştılar. Fakat fukara Simi kafasını bir türlü kurtaramadı ve burnundan kapana kısılmış bir sıçan vaziyetinde ciyak ciyak bağırmaya başladı. Ne olursa olsun çocuğu içeri almak ve bir köşede birkaç lokma bir şey yedirmek kararıyla yerimden fırladım. Fakat geç kalmıştım. Zavallı Simi yiyeceğin daha evvel Varvar Dudu'nun elinden yemiş ve bağıra bağıra kaçmıştı. Hasılı o geceki ziyafet çok neşeli geçti. Yalnız kahveler içilirken Papaz Hrisantos Efendi'ye hafif bir uyku arızı olmuştu. İkide bir gözlerini kapayarak kendinden geçiyor, ruhani bir rüya içinde Varvar Dudu'nun dolmalarına, tatlılarına gülümsüyordu. Lefter Efendi'de bir tuhaflık vardı. Fakat o uyumuyordu. Gözleri bilakis her zamankinden fazla açıktı. Sandalyesinde dimdik ve hareketsiz oturuyor, yalnız ara sıra göğsü sert bir hıçkırıkla sarsılıyordu. Kaymakama gelince o, bilakis kızları etrafında topladı ve günah boynuna galiba bir parça da çapkınlık etti. fakat yaşlı adamların çoluk çocukla edep dairesinde dalga geçme tarzını öğrenecek çağ gelmemiş olduğum için bunları babaca şakalar zannettim ve fena düşünmedim. Evet, ziyafet çok neşeli geçmişti. Son dakikada Defter Efendi hafif bir baygınlık geçirerek bizi birbirimize katmamış olsaydı belki daha da fazla eğlenecektik. 8. Bir hafta sonra ateş yoğurtusu gecesiydi. Kasabanın başka taraflarından da birçok Müslüman ve Yahudi seyirciler geldiği için kilise mahallesi her zamandan fazla kalabalıktı. Ortalık karardıktan sonra meydanda ve sokak aralarında öbek öbek çalı ateşleri parlamaya başlamıştı. Sade çocuklar ve gençler değil, ihtiyarlar da alevlerin üstünden atlıyorlar. Bu esnada birbirine çarpıp düşenler oluyor, çığlıklar, kahkahalar, şarkı sesleri ortalığı tutuyordu. Kilisenin daima kapalı duran büyük kapısı ardına kadar açıktı. Çan çangır çangır çalıyor, yortu elbiselerini giymiş mahalle büyükleri kafile kafile içeri giriyorlardı. Stematula beni kapıda yakaladı. ''Kemal Bey, siz gelmeyeceksiniz.'' dedi. ''Çok kalabalık var kilisede, eğleneceksiniz.'' Yapılacak daha iyi bir işim olmadığı için ceketimi giydim ve Stematula'nın peşine takıldım. Rina birkaç gündür ortalarda görünmüyordu. Öteden beriden kulağıma geldiğine göre yine maması tarafından bir parça okşanmış ve eve hapsedilmişti. Bu gece yortu şerefine affedilerek kiliseye gönderilmiş olması muhtemeldi. Kilise veya bahçenin bir köşesinde onu sıkıştırarak geçmiş olsun demekten ve bir parça utandırmaktan pek memnun olacaktım. Kapının önüne konmuş ve masadaki mumların en pahalılarından iki tane satın alarak birini Stematula'ya verdim ve kiliseye doğruldum. Fakat o beni kolumdan tutarak daha başlamamıştır dedi. Bahçede dolaşmak istemezsiniz bir parça. Yandaki manastırın avlusundan küçük fakat çok ağaçlı bir bahçeye giriliyordu. Etrafı yüksek duvarlarla çevrili olduğu için o zamana kadar bunun farkında olmamıştım. Birçoğunu tanımadığım 10-12 kızın burada ateşten atlamakla eğlendiğini görünce duraladım ve papazlara karşı ayıp bir şey yapmaktan korkarak geri dönmek istedim. Fakat onlar beni hemen hemen zorlayarak aralarını aldılar ve bir iki defa ateşlerinden atlamaya mecbur ettiler. Bunların arasında bir tanesi vardı ki benim gibi acemi ve bir parça çekingen görünüyordu. Ateşin biraz uzağında arkasını büyük bir ağaca dayamış yüzü, dalların karanlığı içinde kaybolmuş, eğlencenin uzak bir seyircisi kalmaktan başka bir şey istemiyor gibi bir hali vardı. Fakat aksi gibi bütün kızlar da ona musallattı. Hepsi baloda dansa davet eder gibi tavırlarla yanına yaklaşıyorlar. Elini tutmak ve kendileriyle beraber alevlerin üstünden atlatmak için adeta birbirleriyle rekabet ediyorlardı. O her defasında bir parça tereddüt etmekle beraber hiçbirini reddetmiyor, ateşin karşısında biraz durakladıktan sonra ürkek ve beceriksiz bir tavırla ufak bir sıçrama yapıyordu. Kızların bu acemilikle alay etmemeleri, başkalarına yaptıkları gibi yüzsüz kahkahalar atmamaları şaşılacak şeydi. Gülseler bile küçüğün büyüğe, hizmetçinin efendiye gülmesi gibi bunu ses ve tavırlarında adeta dalkavukça bir nezaketle yapıyorlardı. Bu herhalde kasabadaki zengin Rum tüccarlardan birinin kızı olacaktı. Rina hakkında bir şey öğrenmek maksadıyla bir aralık yanıma çağırdım. Eleniçe'ye onun kim olduğunu sordum. Gözlerini açarak Yunanistan'dan gelmiştir dedi. Onun baba çok büyük adam, anlıyorsunuz. Anlıyorum. Burada misafir demek. Öyle. Kilise mahallesinde bir prens, bir şehzade muamelesi görmeye alışmış olduğum için bu gece bu baba çok büyük adam kızın meclisinde ikinci plana düşmek bir parça kibirime dokunuyordu. Kızların benimle onu, sosyetenin bu iki ehemmiyetli insanını birbirine tanıtmamaları garipti. Onlardan bir hareket göremeyince bunu kendiliğimden yapmaya karar verdim ve yanına yaklaştım. Kendi mevkiimde pek fazla düşünmeden ona hitap etmek için ne bulduğumu şimdi hatırlayamıyorum. Yalnız o kibar ve kibirli matmazellerde pek bulunmaması lazım gelen bir tereddütle bana Rumca cevap verdi. Bu kızın Türkçe bilmemesi ihtimalini nedense düşünmemiştim. Vaziyetim müşküldü. Kendisiyle konuşmaya çalışıp muvaffak olamadıktan sonra kös kös geri dönmek beni incitecekti. Bereket versin, stomatula imdadıma yetişti ve aramızda tercümanlığa başladı. Fakat buna rağmen ahbaplığımız bir türlü ilerleyemedi ve basma kalıp birkaç lakırtıdan sonra ayrılmaya mecbur oldum. Kibar matmazele bir ikinci defada kilisede tesadüf ettim. O bu defa arkadaşlarından büsbütün ayrılmıştı. Bir köşede biraz evvelki ateş oyunu gibi buradaki dua ve ibadetlerin de alakasız bir seyircisi vaziyetinde duruyordu. Kalabalığın arasında güçlükle ilerleyerek bütün kiliseyi adım adım taradım. Rina yoktu. Zaten o burada olsa sivri yüzünü bir yerden çıkarmamasına, hatta doğrudan doğruya beni arayıp bulmamasına imkan olur muydu? Suçu herhalde büyük olacaktı ki maması onu yortu şerefine de hapisten çıkarmamıştı. Sakın turunçlukta yahut başka bir yerde yabancı bir erkekle dolaşırken yakalanmış olmasın. Stamatula'ya inanmak lazım gelirse bu kızdan her şey umulurdu. Yanlışlıkla ayağına bastığım bir ihtiyar madamdan af dilerken gözlerim gayri ihtiyarı kalabalığın arasından karşı tarafa kaydı ve yabancı matmazeli bana bakarken yakaladım. Biraz evvel bahçede bana karşı o kadar soğuk bir vaziyet aldıktan sonra bu bakış niçin? Yakalandığını anlayınca birdenbire gözlerini kaçırması, hatta bunu da kâfi görmeyerek direğin arkasına saklanmak ister gibi bir jest yapmış olması da manalıydı. Ayinin en ehemmiyetli noktasındaydık. Cübbesinin üstüne sırma işlemeli muhteşem bir harmaniye giymiş olan başpapaz, ağır bir sesle çok müessir olduğu anlaşılan bir takım cümleleri söylüyor, yırtık gömleklerinin üzerine işlemeli ipek harmaniyeler giymiş mahalle çocukları hep bir ağızdan makamla cevap veriyorlardı. Kısa rahlelerin kenarlarına diz çökmüş kalabalık arasında benim arkadaşlardan birkaçının çehresini seçtim. En önde sarı muhteşem saçları kürsüdeki mumların ışığından tutuşmuş gibi görünen Marianti, ara sıra mendilini gözlerine götürerek ağlayan Elenica, benim kendisine aldığım süslü mumunu bütün kiliseye meydan okur gibi bir tavırla başının bir karış üstünde tutan Stamatula. Zavallı Stamatula, bu pahalı mumla ömründe bir defaya mahsus olmak üzere bu gece bütün mahallenin üstüne çıkıyordu. Mumun ikincisi de bir asa gibi benim elimde sallanıyordu. Fakat dedikodudan çekindiğim için yakmaya cesaret edememiştim. Rina'ya filan tesadüf edersem belki verirdim ama onun gelmeyeceği artık muhakkaktı. Evet, bu işin içinde muhakkak bir erkek parmağı vardı. Belki yürürken elini şallarının cebine sokarak içindeki bozuk paraları şakırdatan çapkın bir esnaf, belki mahalledeki kılıksız parikaryalardan biri. Günlük ve ter kokusu boğazımı yakmaya, gözlerimi yaşartmaya başlamıştı. Kapıya doğru kendime bir yol açmaya çalışırken, gözlerim ikinci defa yabancı matmazelin durduğu köşeye ilişti ve onu dikkati çekecek bunca şeyler arasında bir kere daha bana bakarken yakaladım. Plan değişmişti. Kapıya kadar gittikten sonra tekrar geri döndüm ve kalabalığın arasında adım adım onun bulunduğu tarafa doğru yaklaşmaya başladım. Yüzü öte tarafa dönüktü ve öyle kalacağında katiyen emindim. Yine aynı kuvvetle hissediyordum ki benim adım adım kendisine yaklaştığımı ve kalabalığı yarmak için harikulade bir gayret sarf ettiğimi biliyordu. Aramızda 8-10 adımlık bir mesafe kalıncaya kadar yürüdükten sonra durdum ve çekinmeden ona bakmaya başladım. Çekinmeden diyorum, çünkü halk ilerideki ışıklı, resimli ve ilahili sahneden başka bir şeyle meşgul olacak halde değildi. O da gözlerimi kendisine diktiğimi bildiği halde tabii bana bakmayacaktı. Çehresini profilden görüyordum. Karşı duvardaki başı haleli, kucağı çocuklu Meryem gibi onun da bir yandan küçük bir kıza, bir yandan genç bir kadına benzeyen bir hali vardı. Havanın çok sıcak olmasına rağmen başı siyah dantelden bir eşarpla sımsıkı bağlıydı. Arkasına gri bir erkek pardüsüsü giymiş ve yakasını kaldırmıştı. Pardüsünün altında lacivert bir elbisenin akordeonlu etekleri, Ayaklarında uzun topuklu siyah göderi iskarpinleri vardı. Kiliseden çıkılırken onunla bir kere daha karşılaştım. Bu defa çekinmeden bana bir baş selamı verdi ve tekrar etrafını almış olan arkadaşlarıyla beraber kalabalığın arasına karıştı. Ertesi sabah sokakta Stamatula'yı yanıma çağırdım ve bir sual sordum. Sen her şeyi bilirsin Stamatula, bir şey soracağım. Fakat doğru cevap vermezsen bozacağız. Kız hayretle yüzüme baktı ve güldü. Niçin yalan söyleyeceğim size Kemal Bey? Söz mü? Söz. Ne soracağım biliyor musun? Biliyorum. Rina nerededir soracaksınız. Birdenbire şaşaladım. Stamatula'nın sırrımı bu kadar çabuk keşfetmesi ve benimle bu derece açık konuşmaya cesaret etmesi canımı sıkmıştı. Sert bir tavırla, ne demek istiyorsun Stamatula dedim. Rina'dan bana ne? Onu sana neden sorayım? Stamatula, hiddetimin şaşkınlıktan ileri gelme bir kuru gürültü olduğunu anladı ve gözlerini gözlerime dikerek cevap verdi. Ben bilmiyorum sanıyorsunuz Kemal Bey. Ne biliyorsun? Söyleyeyim istiyorsunuz. Vaziyet tehlikeliydi. Ne pahasına olursa olsun kızı kurtarmak lazımdı. Sesimi daha ziyade yükselterek hizmetçi azarlar gibi sus dedim. Ben öyle lakırdılar istemiyorum. Sana başka şey soracaktım. Rina bilmem ne diye türlü münasebetsizlik karıştırdın. Rina da kim oluyormuş? Ben de kabahat ki sizinle konuşuyorum. Arkama bakmadan hızlı adımlarla yürümeye başlamıştım. Stamatula biraz durduktan sonra beni takip etti. Pardon Kemal Bey, bana darıldınız. Ne yaptım size? Tehlikenin tamamıyla geçtiğini anlayarak durdum. Bununla beraber hala yumuşamamış görünerek çok ayıp yaptın Stamatula dedim. Rina, sen, Pica, Marianti, Elenica hep arkadaş. Daima gülüyoruz, şaka ediyoruz. Böyle tatsız lakırtılar çıkarmaya lüzum var mı? Ben size bir şey söylemiştim. Stamatula yalancı bir saffetle gözlerini iri iri açıyor, istavros çıkarıyordu. Söylemedin. Fakat ben senin ciğerin içini biliyorum. Pardon Kemal Bey. Bravo Stamatula. İşte böyle olmalı. Rina'yı gördüğüm zaman seninle konuştuğum gibi, Pica ile Marianti ile konuştuğum gibi konuşuyorum. Ama görmediğim zaman niçin merak edeyim? Stamatula hafif bir göğüs geçirerek beni tasdik etti. Doğru söylüyorsunuz Kemal Bey. Elbette doğru söylüyorum. O ki bana sormak istiyordunuz. O ki sana sormak istiyordum. Evet, sana bir şey soracaktım. Fakat bana unutturdun. Neydi o bakayım? Evet, aklıma geldi. Şu dün akşam gördüğümüz matmazel kimdi Stamatula? Hani şu kilise bahçesinde gördüğümüz matmazel. Ne kadar güzel matmazel o. Öyle güzel gözleri, dişleri, saçları var ki. Matmazel'in karanlıkta yarım yamalak gördüğüm gözlerini, dişlerini şimdi karşımda olsa tanıyacağım şüpheliydi. Fakat herhangi bir genç kıza duyacağım meyli saklamaya mecbur olmadığımız Stamatula'ya anlatmak ve Rina meselesini arada kaynatmak için onu alabildiğine methediyordum.